Mısra-i Berceste. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Anadolu'daki insan sevgisinin destansı örneklerini veren Büyük Ozan Karacaoğlan'ı sazıyla, sözüyle ve doğa sevgisiyle sizlere tanıtıp yüzyılları aşıp günümüze kadar gelen türküleşen şiirleriyle sizleri buluşturacağız. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aycan Feren ve ben İpek Önder bu hafta da karşınızdayız. Konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Birçok halk şairi gibi elimizde Karacaoğlan'ın yaşamı ile ilgili kesin bir bilgi ya da belge yok. Bildiklerimiz söylentilere, şiirlerine dayanmakta. Yaşadığı dönem konusunda da çok farklı görüşler hakim. Siz neler söylemek istersiniz? Buradan sohbetimize başlayalım.
Evet. Karacaoğlan genel yaklaşım olarak 17. yüzyıl şairidir. 17. yüzyılda, yani 1600'lü yıllarda yaşamıştır. Karacaoğlan'ın hayat hikayesine ilişkin bir ana çerçeve var elimizde. Ama ben Karacaoğlan konusuna şöyle başlamak isterim. Şöyle bir hatıram var. Karacaoğlan'la ilgili değil ama Karacaoğlan'ın şiiri nedir, nasıldır sorusunu sorduğumuz zaman verilebilecek tek cevap var. Aşk şiiridir. Bununla bağlantılı bir hatıram var. Epey bir zaman önce bir şair arkadaş arayıp benden bir aşk şiiri istemişti. Aşk şiirleri antolojisi yapacağım. Sen de bir şiirini verir misin demişti. Telefonda bir süre sessiz kaldık karşılıklı olarak. Ben düşünüyorum bu arada, kafamdan şiirimi geçiriyorum. Tuhaf bir şekilde kendisine dedim ki benim aşk şiirim yok. Nasıl yani? Yok dedim. Böyle bir belirli, anlamlı bir cümle kurulmadan karşılıklı nasıl yani, yok yani, gerçekten yok, ya bir tane bul işte, gelmiyor aklıma, ya bu anlamda bir konuşma geçti. Şimdi Karacaoğlan bahsine geldiğimizde Karacaoğlan'ın her şiiri aşk şiiri. Yani Karacaoğlan şiirlerinin başına Karacaoğlan'ın adını silsek ve diyelim ki halk şiiri bağlamında aşk şiirleri antolojisi yapsak, hiç kimse burada şu şiir konuyla uyumlu değil diyemez. Karacaoğlan'daki büyük tema da, bütün tema da, yazdığı şiirin özü de, konusu da, her şey aşk. Karacaoğlan biraz önce söylediğimiz gibi 1600'lü yıllarda yaşıyor. Fakat hayatına ilişkin ne yazık ki çok somut bilgiler yok. Bir takım rivayetler var. Bir takım efsaneler var. Ama bunlar ne derece Karacaoğlan, o da sorulabilir. Ama bildiğimiz kesin şeyler şunlar. Örneğin hayatını saz çalıp söyleyerek geçiren bir göçebe Türk. Böyle diyebiliriz. Toroslar civarında yaşadığı biliniyor ama şiirlerinde birçok şehir ismi geçiyor. Buraları da gördü, buralarda gezdi, dolaştı diye düşünülüyor. Güneydoğu Anadolu diyebileceğimiz, Çukurova diyebileceğimiz, Toroslar diyebileceğimiz havalide yaşıyor. Karacaoğlan'ın elinde sazıyla şehir şehir dolaşması cümle aslında yanlış oldu. Şehir şehir dolaşmıyor, oba oba, aşiret aşiret, yayla yayla diyebiliriz. Çünkü Karacaoğlan yerleşik bir şehir şairi değil. Köy, kasaba, şehir dediğimizde burada geçerli yaşam kuralları vardır diyelim. Belirli örüntüler içerisinde hareket edilir. Karacaoğlan'da bu yok. Karacaoğlan sırtına sazını alıp oba oba, yayla yayla, dağ bayır dolaşan, bir yerde fazla durmayan, göçebe bir hayat yaşıyor ve yazdığı şiir de öz itibariyle bu göçebe hayatın şiiri. Program için çalışırken şöyle bir dörtlüğüne rastladım. Diyor ki şu yalan dünyaya geldim geleli bir bağ dikip meyve yetiremedim. Bir alnı perçemli serve endamlı Yarın Gölgesinde Oturamadım. Yani bu dörtlük aslında hem Karacaoğlan'ın şiirini özetliyor.
Hem de yaşam tarzını.
Hem de yaşam tarzını özetliyor. Yani bize diyor ki benim dikili bir ağacım yok. Neden? Çünkü ben bir yere bağlı kalarak yaşamadım. Sürekli gezdim, dolaştım. Ve buna bağlı olarak da bu da ironik bir durum tabii ki. İşte güzel bir kızı sevip evlenip bir aile, yuva kuramadım itirafı bu aynı zamanda. Ama bütün şiiri de bununla dolu. Hayat hikayesinden ziyade Karacaoğlan gibi mesela Yunus Emre, Karacaoğlan, Köroğlu, Pir Sultan Abdal, hatta belli ölçülerde tamamen elbette bu isimler gibi aynı kategoride olmasa da Mevlana isimlerini kültürümüzün, insanımızın, hatta özümüzün ve mayamızın yapı taşları, bizi kuran, inşa eden kişiler olarak algılarım. Bu konu üzerinde epey düşündüm ben. Yani bizim için ne ifade ediyorlar? Yüzyıllar geçmiş, bu isimler seçile ön plana çıkmış. Belli bir boyutu alıyoruz, Yunus Emre seçilip çıkmış. Belli bir boyutu alıyoruz, Karacaoğlan seçilip çıkmış. İşte bir boyutta Köroğlu, bir boyutta Pir Sultan Abdal. Yani bu insanların özellikleri, ayırt edici vasıfları neler ki seçilip çıkmışlar?
Ölümsüz isim olmuşlar.
Tabii ki. Yani mesela şimdi İlahi Aşk dediğimizde doğrudan Yunus Emre'yi hatırlıyoruz. Kategorize doğru olur mu bilmiyorum ama mesela dünyevi aşk bildiğimiz anlamda dünyamızdaki aşk dediğimizde de işte Karacaoğlan'ı hatırlıyoruz. Kahramanlık dediğimiz vakit Köroğlu'nu hatırlıyoruz.
Yunus Emre dedik, Karacaoğlan, Köroğlu, Pir Sultan Abdal. Bugün nasıl yaşıyorlar günümüzde? Yüzyıllara damga vuran bu isimlerin ayırt edici özellikleri neydi?
Yani bu isimlerin seçilmesinin, yani bu bağlamda diyelim ki ilahi aşk, dünyevi aşk, kahramanlık. Yani bu bağlamda yazan bir tane şair yok. Onlarca şair var. Mesela diyelim ki işte kahramanlık şiirleri dediğimizde en az 50 tane 100 tane halk şairi buluruz, değil mi? Yani birçok ama Köroğlu bunların içinden seçilip çıkıyor.
Seçilen isimler
i̇şte
var
aşk burada. Dediğimizde Karacaoğlan seçilip çıkıyor. Veya işte din dediğimizde, tasavvuf dediğimizde, ilahi aşk dediğimizde Yunus Emre seçilip çıkıyor. Niçin? Ben bunu biraz bizimle, kendimizle açıklıyorum. Yani burada bütün maharet Yunus Emre'de, Karacaoğlan'da, Köroğlu'nda veya Pir Sultan Abdal'da değil. Biraz da bizde. İçimizde bizim bir Yunus Emre var. İçimizde bizim bir Karacaoğlan var. İçimizde bizim bir Köroğlu var. Biz tam o noktalarla bu şairlerle ilişki kuruyoruz, temas ediyoruz. Onları bu yüzden yaşatıyoruz. Fakat takdir edersiniz ki böylesi ilişkiler tek boyutlu değildir, karşılıklıdır. Onlar bizi hangi ölçüde etkiliyorsa bizim de olaya bir etkimiz var, katkımız var. Yani bizde bir Yunus Emre damarı olmasa Yunus Emre yaşayabilir mi? Veya bizde bir Karacaoğlan damarı olmasa, Köroğlu damarı olmasa, hatta Pir Sultan Abdal damarı olmasa Pir Sultan yaşayabilir mi? Hayır, onları dile getirdikleri konular üzerinden veya en çok vurguladıkları konular üzerinden biraz da biz yaşatıyoruz.
Karşılıklı bir etkileşim.
Karşılıklı etkileşim. Taş yuvarlanır, hani gediğine oturur denir. Yani böylesine bu iki yapı arasında yani birbirini yaşatan, canlandıran bir ilişki var.
Karacaoğlan'ın bir şiiriyle devam edelim o zaman. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Vara vara vardım ol kara taşa. Hasret kodun beni, kavim kardeşa. Sebep gözden akan bu kanlı yaşa. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Nice sultanları tahttan indirdi. Nicesinin gül benzini soldurdu. Nicelerin gelmez yola gönderdi, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Karacaoğlan der ki, kondum göçülmez. Acıdır, ecel şerbeti içilmez. Üç derdim var, birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.
Bakılmaz mı gözde? Hasret etti bize kama kardeşa, bir ayrılık, bir yoksuzluk, biri de
bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Neşet Ertaş yorumuyla dinledik.
Mısra-i Berces'te kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Karacaoğlan'ın şiirlerinin üzerinden de biraz söyleşimize evet. Devam edelim Osman Bey.
Evet, Karacaoğlan ve şiiri dediğimiz vakit hiç kuşkusuz ilk kuracağımız cümle hece şiiri. Karacaoğlan genellikle 11'li ve 8'li hece vezniyle yazıyor. Ağırlıklı olarak yarım kafiye kullanıyor. Fakat bu Karacaoğlan için açıklayıcı bir bilgi değil aslında. Çünkü Karacaoğlan'ın hece vezniyle şiir yazdığını herkes bilir. Ama şiirinin içeriğine baktığımızda, hani Karacaoğlan ne yazmış sorusunu sorduğumuzda büyük başlık olarak iki başlık öne çıkıyor. Birincisi aşk, ikincisi doğa. Aslında doğa, yani tabiat konularını da Karacaoğlan aşk bağlamında gündeme getirir. Dolayısıyla şiirinde ifade ettiği tek husus var. O da aşktır diyebiliriz. Aşk bahsinde de Karacaoğlan'da kesinlikle imrenilecek, takdir edilecek birçok husus var. O kadar nazik bir insan ki, o kadar nezaket sahibi bir insan ki, mesela Karacaoğlan'ın aşk bağlamında kurduğu şiirlerinden bir insan olarak kendimize örnek veya mottolar üretsek, insani ilişkilerimiz nezaket bağlamında %80-%90 düzelir bence. Bir mısrasında diyor ki, alemde güzeller padişah olsa ona hizmet eden kul incinir mi? Burada güzelliği yücelten bir bakış açısı var gibi geliyor. Evet, Karacaoğlan'ın şiirinde güzelliği yücelten birçok mısra var. Menekşe ile alakalı şöyle bir mısrası var. Menekşe düz çıkmaz, eğrilir. Bu çünkü yapraklar o şey ağırlık verir ve boynu eğri gibi olur. Bunun için diyor ki, kadrin bilmeyenler alır eline, onun için eğri biter menevşe diyor. İnsanlar birbirlerine bir noktada Allah'ın emanetleridir. Özellikle eşler birbirine Yani böyle bir nezaket içerisinde davrandıklarını düşünelim. Bir Karacaoğlan duyarlılığı geliştirdiklerini düşünelim. Birbirleriyle kurdukları ilişkilerde. Herhalde birbirlerine daha anlayışlı olurlar. İletişime daha açık olurlar. Karacaoğlan'da şöyle bir boyut da var. Biz 1, 2, 3, 5, 10, 15 şiirini okuduğumuzda sürekli doğanın tekrarlandığını görürüz. Bu da genellikle ilkbahar ve yaz mevsimidir. Dikkat çekici bir şekilde Karacaoğlan'da sonbahar ve kış mevsimi yoktur. Bu ne demektir? Karacaoğlan coşkulu bir biçimde aşk konusunu genç, delikanlı bir insan duyarlılığıyla her şiirinde adeta haykırmıştır anlamına geliyor. Kış, ölüm, sonbahar, hüzün veya üzüntü diyelim. Bu ikisine şiirinde de yer yok, hayatında da yer yok. O ne yapacak? Güzel bir kız görecek, ona aşık olacak. Onun coşkusuyla şiirini söyleyecek, sazını çalacak, şiirini söyleyecek. Yaşam biçimi, hayat tarzı Karacaoğlan için bu. Ama burada bir gene ironik durum var. Programın başında da bir ironi kelimesi geçti. Genç bir insan, sürekli güzel kızlara aşk konusunda güzellemeler yapan bir şair kişilik. Ama yaşlanıyor ve yaşlılık günlerinden birinde bir pınar başında genç bir kız emmi diye hitap ediyor. Ve şiirlerinden birinde Karacaoğlan'ın şöyle bir mısrası var. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim? Yani benim için hayat bitti. Hayatın anlamı çünkü ortadan kalktı gibi bir şey var. Baştan sona şiiri çünkü sevgili tasvirleriyle dolu. Aşk konusuyla dolu ve oradaki özne de baştan sona Karacaoğlan'dır. Fiiliyatta eyleme geçen kişilik olarak konuşan özne Karacaoğlan'dır. Emmi olunca olay bitiyor. Defter kapanıyor biraz. Bu da ona çok ağır geliyor. Artık hayatın benim için bir anlamı kalmadı gibi bir duygu içerisinde bir şiir yazıyor.
Sayın Özbahçı, Karacaoğlan aslında hem yaşadığı dönemde olduğu kadar daha sonraki dönemlerde de halk tarafından çok sevinmiş. Biraz Karacaoğlan'ın etkilerini konuşalım. Modern Tabii. şiirimizin Karacaoğlan'la olan ilişkisi nasıl?
Tabii. Şimdi modern şiirimizin sınırlı bir ilişkisi var hiç kuşkusuz Karacaoğlan'la. Ama örneğin İsmet Özel'in Karacaoğlan'ın iki mısrasını şiirlerinden birine epigraf yaptığını hatırlıyorum ben. Ölümden korkup da sonunu sayan ölür gider yar koynuna giremez. Bu Karacaoğlan'ın iki mısrası ve İsmet Özel'in şiirlerinden birinin epigrafı. Fakat burada da şu parantez içi açıklamayı yapmak lazım. Mesela bu mısralar Karacaoğlan'da farklı bir bağlamda, farklı bir anlama geliyor. İsmet Özel'de farklı bir bağlam, farklı bir anlama geliyor. Ölümden korkup da sonunu sayan ölür gider yar koynuna giremez. Mesela Karacaoğlan için göçebe hayatı yaşıyor. Dedik.
Günevi oba, aşkı anlıyoruz.
Evet. 50 çadırlık obaya geldi diyelim. Burası bir aynı akraba, kabile ilişkileriyle kurulu bir aşiret olsun. Burada onu ağırladılar. O bir misafirdir, yabancıdır, oradan değildir. Orada işte saz çalıp söyledi, eğlencelere katıldı. Bir müddet orada yaşadı. Bu arada bir tane kıza aşık oldu diyelim ki. Aşkını açıklaması veya ifade etmesi ne olur? Sonu ölümle bitecek olaylar dizisi başlatabilir mi? Başlatabilir. Yani o günün şartlarında bu çok kolay bir şeydir üstelik. Karacaoğlan bu iki mısrasında eğer ben aşık olursam aşkım uğruna ölümü göze alırım gibi bir kararlılık ifadesi. Ama İsmet Özel'e geldiğinde işte 1960'lı 70'li yılların siyasi ortamını, toplumcu gerçekçi şiirini düşündüğümüzde hani inandığı dava uğruna ölümü göze almak gibi değişik bir anlam kazanıyor. Zaten hiçbir zaman şiirde mesele tek boyutlu değildir İpek Hanım. Yani biz Karacaoğlan'ı şimdi bu programda aşk mevzusuna indirgemiş gibi olduk ama Karacaoğlan'ın şiirlerini ayrıntılı okumalara tabi tutarsak konu çeşitlenir. Kesinlikle hiçbir zaman. Çünkü insan tek boyutlu değildir.
Fikir dünyasında yansıtıyor aynı yani zamanda.
Birçok değişik açı işin içerisine girer. Mehmet Akif olsun, Tevfik Fikret olsun, hatta Namık Kemal olsun, böyle birçok şairimiz tek boyuta indirgenmiştir. Doğru bir bakış açısı değil bu.
Can vermeye dermanım var. Üryan geldim, gene üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Dirilirler, dirilirler gelirler. Huzur-u mahşerde divan dururlar. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Er isen erliğin meydana getir. Kadir Mevlam, noksanımı sen yetir. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Karacaoğlan der ki ismim överler. Ağı oldu bildiğimiz şekerler. Güzel sever diye isnat ederler. Benim haktan özge sevdiğim mi var?
Karacaoğlan'ı anlatırken her şiiri aşk şiiridir, evet, dedik sohbetimize başlarken sizinle. Üryan geldim, üryan giderim isimli şiirinde de bir aşk anlatılıyor. Biz geçen haftalarda Yunus Emre'nin hep ilahi aşktan söz etmiştik sizinle birlikte. Karacaoğlan şiirinde böyle bir boyut var mı? O evet, aşkı nasıl anlatmış?
Karacaoğlan'da aslında böyle bir boyut yok cevabı verilebilir rahatlıkla. Çünkü şiiri baştan sona bizim bildiğimiz bir insanın bir insana aşık olması ile doludur. Ve bunun en güzel örnekleridir Karacaoğlan'ın şiirleri aynı zamanda. Fakat hani biraz önce hiçbir zaman hiçbir şiir tek boyutlu değildir dedik. Sadece üryan geldim, üryan giderim şiiri bile bu kalıbı kırmaya tek başına yetebilir. Çünkü şiir gerçekten çok güzeldir. Yunus Emre'nin şiirlerinden diyelim ki bir insan modeli üretelim. İşte Yunus Emre'nin şiirlerini esas alarak şu şu şu özelliklere sahip bir insan diye bir kurgu yapalım. Tek başına biz bu şiiri alsak, üryan geldim, üryan giderim, aşağı yukarı aynı kurguyu, aynı insan modelini elde ederiz. Sürekli bir insanın bir insana duyduğu aşkı ifade eden Karacaoğlan, örneğin bu şiirde diyor ki temel konularda, mesela ölmemeye çare yok diyor. Nasıl doğduysak o şekilde öleceğiz. Yani öbür tarafa hiç malımızı mülkümüzü getirmeyeceğiz. Bu aslında çok temel İslam, Anadolu, bu topraklar dediğimiz vakit çok temel bir düşüncenin ifadesi. Azrail gelmiş can talep eyler, benim can vermemeye dermanım mı var? Yani ben eninde sonunda öleceğim diyor. Fakat özellikle ikinci mısra, yani her dörtlükte bu üryan geldim, üryan giderim şiirinde bizim hem İslamiyet açısından hem Anadolu ve bu topraklar açısından, memleketimiz ve insanımız açısından çok temel bir duygunun, düşüncenin ifadesi vardır. İkinci kıta benim daha çok hoşuma gider. Huzur-u mahşerde diyor divan durdu, işte hesap kitap işleri başladı. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kermanım mı var diyor. Yani haram yedin, helal haram meselesinde benim ne korkum var? Ya ben zengin bir insan değilim. Yani benim ipek yüklü kervanım mı var ki ben endişe edeceğim diyor. Rahatım. Her dörtlükte bu anlamda başka şeyler de var. Mesela bir şiirinde benim yolum din İslam yoludur gibi bir mısrası da var. Bizim işte iyilik yap, o bilmezse şu bilir gibi böyle günlük dilde kullandığımız birçok ifade Karacaoğlan'ın şiirinde geçer. En önemli özelliklerinden birisi arıya benzetebiliriz. Şimdi arı bal yapmak için ne yapar? Birçok çeşitli çiçekten işte toz alır, onlardan bal üretir. Karacaoğlan da duru saf bir Türkçe ile oba oba insanlar arasında yayla yayla dolaşarak bu Türkçeyi adeta arı gibi her tarafa taşıyor. Karacaoğlan'ın asıl etkisi, faydası, fonksiyonu, işlevi neyse işte Türkçe'ye bu açıdan yaptığı katkıdır. Mesela bu biraz da Karacaoğlan'ın katkısı saf arı duru katkıdır. Neden? Çünkü entelektüel dil Karacaoğlan'ın şiirine müdahale etmemiştir. Entelektüel dil nedir? İşte o günün şartlarında divan şiiridir.
Arapça ve Farsça'nın etkisidir.
Evet. Entelektüel dil, düşünce, kurgu, yaptırım, kural neyse Karacaoğlan bunlardan habersiz veya işte duvarın dışında büyük alanda arı duru dediğimiz bir ırmağın veya suyun kenarında böyle baktığımızda dipte tertemiz pırıl pırıl çakıl taşları gözükür. Hı hı. Aynen bu berraklıkta o çakıl taşlarının temizliğinde bir Türkçe ile oba oba köy köy yayla yayla dolaşarak şiirlerini söylemiştir. Bu açıdan Karacaoğlan'ın katkısı büyüktür.
Çok büyüktür. Evet. Şimdi Karacaoğlan akıllarda yer etmiş, yüzyıllardır dillerden düşmeyen bir mısrası dizesi var mı? Bununla programı noktalıyorum. Mısrayı Berceste'yle.
Karacaoğlan'dan birçok bu anlamda mısra seçilebilir. Yalnız taşla duvar olmaz. Biz bunu atasözü zannediyoruz. Oysa Karacaoğlan'ın mısrasıdır. Ama Karacaoğlan'da aşk uzantısında veya doğrultusunda güzel mısralarından biri yar oturmuş kurulur naz postuna diyor. Veya karanlık gecede yare bakılmaz diyor. Yani meşru gündüz açık açık göreceksin gibisinden. Şöyle bir beyitle programımızı kapatalım isterseniz. Beyit dedim ama ikilik olarak aldığım için Karacaoğlan'da beyit yok, hepsi dörtlük. Bir yerde diyor ki Karacaoğlan, her sabah her sabah gelir geçerler, dünyalar durdukça durası kızlar. Bir başka yerde de diyor ki Kadir Mevlam, budur senden dileğim, yaşat beni gelin ilen, kız ilen. Yani şimdi bu iki beyitte dile gelen ifadeler Karacaoğlan şiirinin duygusunun, düşüncesinin özüdür diyebiliriz.
Evet. Teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Türk halk şiiri geleneğinde çığır açan Karacaoğlan'ın güzel bir eseriyle sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Üryan geldim, yine üryan giderim. İsmail Altunsaray yorumuyla dinletiyoruz.
Aman üryan geldim, yine üryan giderim. Üryan geldim, yine üryan giderim de ölmemeye de fermanım mı var efendim, oy, oy. Canım almaya, benim can vermeye de dermanım mı var efendime? Canım efendim oy. Hesabını bizden isterler.
Mısra-i Berceste.